الرحيم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق الله العلي العظيم.
Savaş hoşunuza gitmediği halde üzerinize farz kılındı. Olur ki hoşunuza gitmeyen bir şey sizin için hayırlıdır ve olur ki sevdiğiniz şey de sizin için bir şerdir. Allah bilir de siz bilmezsiniz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kerbela şehitlerinin anası Ümmül Benin. Zaman hiçbir zaman üzerine toz konmuş anıları unutturamaz. Nice adlar, nice yadlar vardır bu geniş gök mavisi altında kaybolmuştur. Ama öyle bir ad var ki tüm acılarına rağmen gökyüzünün zirvesinde duruyor. Bu ad Hazreti Ali Aleyhisselam'ın eşi ve Hazreti Abbas Aleyhisselam'ın annesi Ümmül Benin'di. 13 Cemalüsani, vefakar bir eş ve merhametli bir annenin hüzünlü vefatının yıl dönümüdür. Bu kadın, ahlaki faziletlerin, insani erdemlerin, iman gücü, sabır, basiret ve bilgelik, nutuk ve şairlikte Müslüman kadınların örnek aldığı bir kadındı. Bu büyük kadının adı Fatıma, künyesi Ümmül Benin'dir. Babasının adı Hezam, annesinin adı ise Semmame'ydi. Ümmül Benin'in veladeti hicretten yaklaşık 5 yıl önce tahmin ediliyor. Hanedanı ise şecaat, kerem, ahlak, sanat ve sosyal mevki bakımından Kureyş'ten sonra Arap aşiretlerin başında yer alıyordu. 13. yüzyılın büyük fakihi edip ve tezkere yazarı Allame Seyyid Muhsin Emin şöyle yazıyor. Ümmül Benin, hoş beyanlı bir şair, asil ve cesur bir ailedendi. Ümmül Benin ailesi hakkında Arap dünyasının büyük soy bilgini Akil İbni Ebu Talip bu kadın hakkında Hazreti Ali Aleyhisselam'a şöyle arz etti. Arapların arasında atalarından daha cesur ve daha kahramanı bulunmaz. Hazreti Fatıma şehit düştükten sonra Hazreti Ali Aleyhisselam kardeşi ve Kureyş'in büyük soy bilginlerinden biri olan Akil'den kendisi için yiğit bir hanedana mensup olan bir eş seçmesini istedi. Akil ise Kelab oğulları hanedanından olan Fatıma Kelabiye'yi şecaatte eşsiz olan biri olarak kendisine tanıttı. İmam bu seçimi beğendi ve Akil'i Ümmül Benin'in babasına yolladı. Ümmül Benin'in babası Hezam çok konuksever bir insandı ve Akil'i büyük bir saygı ile karşılayarak ağırladı ve önünde kurban kesti. O dönemde Arapların geleneği gelen misafiri 3 gün ağırlamak, 3. günün sonunda hacetini sormak ve geliş sebebini öğrenmekti. Medine'nin dışında yaşayan Ümmül Benin'in ailesi de aynı geleneği yerine getirdi ve 4. günün sonunda büyük bir saygı ve edeple Akil'e geliş sebebini sordu. Akil şöyle dedi. Kızın Fatıma'yı Ali bin Ebu Talib için istemeye geldim. Böyle bir taleple karşılaşacağını asla ummayan Hezam çok şaşırdı. Ardından büyük bir sadakat ve samimiyetle şöyle dedi. Gerçekten ne şerefli ve azametli bir hanedansınız. Fakat ey Akil, Ali bin Ebu Talib'in şanı bedevi bir kadın düzeyinde değildir. Akil bu sözlerin üzerine şöyle dedi. Ali senin söylediğinden haberdardır. Ama buna rağmen kızınla evlenmek ister. Ümmül Benin'in babası ne diyeceğini şaşırdı. Bu yüzden Akil'den mühlet istedi. Ve konuyu kızının annesi Semmame binti Süley'le ve kızının kendisine sorması gerektiğini belirterek şöyle dedi. Kadınlar kızlarının ruh halini daha iyi anlar ve onların maslahatını daha iyi bilir. Ümmül Benin'in babası eşinin yanına gider. Hazreti Ali Aleyhisselam'ın ezdivaç önerisini eşine söyler. Acaba kızımızı Ali bin Ebu Talib'in eşi olmaya şayeste görüyor musunuz? Bilesin ki Ali'nin evi vahiy ve nübüvvet evi, ilim, hikmet ve adab evidir. Eğer kızını bu eve layık görüyorsan, bu eve hizmet etmesini istiyorsan kabul edelim. Ve eğer onda bu ehliyeti görmüyorsan o zaman hayır diyelim. Kalbi İslam peygamberinin pak hanedanının aşkı ile dolu olan eşi Semmame hiç düşünmeden hemen şöyle karşılık verdi. Ey Hezam, Allah'a and olsun ben ona çok iyi baktım, onu çok iyi bir şekilde yetiştirdim. Yüce Allah'tan saadetini ve Ali bin Ebu Talib'e hizmet için salih olmasını istedim. O zaman onu Ali ile evlendir. Fatıma Kelabiye, İmam Ali Aleyhisselam'ın evine ayak bastığı ilk gün, Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin Aleyhisselam hastalanmış yatakta yatıyorlardı. Fatıma eve gelir gelmez bu iki değerli insanın yanı başına geçti ve şefkatli bir anne gibi onların bakımı ile ilgilendi. Fatıma, Hazreti Ali Aleyhisselam ile evlendikten sonra ilk günlerde o Hazreti kendisini Fatıma yerine künyesi olan Ümmül Benin'le hitap etmesini istedi. Zira Hazreti Fatıma'nın çocukları, babaları onu esas adı ile çağırdığı için sürekli annelerini hatırlayarak üzülmelerini istemiyordu. Ümmül Benin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın evine geldikten sonra Hazreti Fatıma'nın yerini evlatları için doldurmak istiyordu. Zira Hazreti Fatıma genç yaşta şehit düşmüş, çocukları yetim kalma acısını tatmıştı. Nitekim Hazreti Fatıma'nın çocukları da bu takvalı kadını adeta kendi anneleri gibi görerek annelerinin yokluğundan duydukları acıyı daha az hissediyorlardı. Ümmül Benin her zaman Fatıma'nın çocuklarını kendi çocuklarının üstünde tutuyor. Sevgi ve şefkatinin büyük bir bölümünü onlara veriyordu. Ümmül Benin bunu vacip bir emir olarak telakki ediyordu. Zira Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Ehl-i Beyt fertlerini sevmeye emretmiştir.
بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ شَكُورٌ
Kameri 10. yüzyılın büyük Şia alimi Zeyneddin Ameli bu faziletli kadın hakkında şöyle diyor. Ümmül Benin marifetli ve faziletli kadınlardan biriydi. Nübüvvet hanedanına yönelik saf ve şiddetli bir sevgi ve gönül bağı vardı ve kendisini onlara hizmet etmeye adamıştı. Nübüvvet hanedanı da ona büyük değer veriyor ve saygı gösteriyordu. Kuşkusuz Ümmül Benin'in Resulullah'ın evlatlarına yönelik sonsuz sevgisi karşılıksız kalmadı. Ve Ehl-i Beyt fertleri de ona saygıda hiç kusur etmedi ve her daim kendisine şükranlarını sundu. Ümmül Benin'le Hazreti Ali Aleyhisselam'ın izdivacının meyveleri 4 erkek evlattı. Bunlar Haşimoğullarının ayı lakabı ile ün yapan Hazreti Ebu'l-Fazl Abbas, Abdullah, Cafer ve Osman'dı. Ve her dördü Kerbela çölünde Hazreti İmam Hüseyin aleyhisselamın yanında şehit düştü. Soyları Abbas'ın oğlu Ubeydullah aracılığıyla devam etti. Ümmül Benin'in her dört oğlunun Kerbela çölünde şehit düşmesiyle birlikte bu sabırlı kadın şehit eşi olmanın yanında şehit anası olma onuruna da nail oldu. Böylece onurlarına bir yenisi daha eklenmiş oldu. Ümmül Benin, İmam Seccad aleyhisselamın Medine'ye gönderdiği ve insanları Kerbela faciası ve İmam Hüseyin aleyhisselamın kafilesinin geri döndüğü hakkında haberdar etmek üzere gönderdiği kuryesi Beşir'i görünce ondan sordu. Ey Beşir, Hüseyin'imden ne haber? Beşir şöyle dedi. Allah sana sabır versin. Senin Abbas'ın şehit düştü. Ümmül Benin yine sordu. Bana Hüseyin'imden haber ver. Beşir bu kez diğer evlatlarının da şehit düştüğünü söyledi. Fakat Ümmül Benin sürekli Hüseyin'i soruyor ve büyük bir sabır ve basiret örneği sergileyerek şöyle diyordu. Ey Beşir! Bana imamım Hüseyin'imden haber ver. Benim evlatlarım ve şu mavi gökyüzünün altında ne varsa hepsi Hüseyin'ime feda olsun. Beşir, İmam Hüseyin'in de Kerbela'da şehit düştüğü haberini verince, Ümmül Benin korkunç bir feryat ederek şöyle dedi. Ey Beşir, kalbimin damarını kestin. Bu sözün üzerine Ümmül Benin figan ederek ağıtlar yakmaya başladı. Hüseyin, Hüseyin, Hüseyin, Hüseyin, Habibim, Hüseyin. Rical ilminin önde gelen büyüklerinden Allame Mamiyakani'nin belirttiğine göre Ümmül Benin'in İmam Hüseyin'e yönelik bu denli şiddetli sevgisi onun iman gücü ve imamet makamına yönelik marifetinin işaretiydi. Zira her biri eşsiz bir insan olan dört evladının çağın imamını savunma uğruna şehit vermeyi kolay sayıyor. Evet, Ümmül Benin bir başka seçkin sıfatı ise yazdığı güzel ve ebedi şiirlerinde tecelli eden fesahat ve belagatıdır. Kelaboğulları hanedanında seçkin şairler vardı. Araplar her zaman onların şiirlerine istinat ederdi. Bu şairlerin her biri fesahat ve belagatta eşsizdir. Ümmül Benin de böyle bir hanedanın içinde yetişmiş. Şiir ve edebiyat ve beyanda yüksek mertebelere nail olmuştur. Ümmül Benin'in edebiyat büyüklerinden büyük takdir toplayan ebedi şiirlerinden biri, oğlunun şehadetinden sonra yazdığı yürek yakan şiiriydi. Bana Ümmül Benin demeyin, zira bana cesur aslanları hatırlatıyorsunuz. Benim onların adı ile çağrıldığım evlatlarım vardı. Bugün evlatlarım yok. Benim 4 evladım vardı. Avcı şahinler misali. Ama hepsi şehit düştü. Tarih yazarları şöyle diyor. Ümmül Benin evlatları, özellikle de İmam Hüseyin aleyhisselam şehadeti için öylesine ağıt yakıyor ve ağlıyordu ki, hatta Ehl-i Beyt düşmanı Mervan bin Hekem bile onun ağıtlarını duyunca ağlıyordu. Ümmül Benin mersiyeleri ve ağıtları ile İmam Hüseyin'in vefakar arkadaşlarının mazlumiyet sesini gelecek kuşaklara duyurdu. Ümmül Benin her gün annesiyle birlikte Kerbela'da bulunan ve Aşura olaylarının canlı belgesi olan torunu Ubeydullah bin Abbas ile birlikte Baki mezarlığına gidiyor ve ağıt yakıyordu. Ümmül Benin şiirleriyle hem Kerbela hamasetini anlatıyor, hem yas tutarak insanları Emevilerin cinayetleri hakkında bilgilendiriyordu. Sonunda bu büyük kadın bir ömür çaba, sabır ve direniş ve Mevlası Hüseyin bin Ali'ye 4 yiğit evladını şehit verdikten sonra Kameri 64 yılının 13 Cemadü's-Sani gününde Hakk'a yürüdü ve naaşı Baki'de toprağa verildi. Fakat yüce ruhu ve kerimi sıfatları adını her daim yaşattı ve yaşatmaya da devam ediyor. Allah'ın selam ve salavatı onun üzerine olsun.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam'ı tanıyalım.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizde yeniden sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in yaşamının bir başka bölümünü ele almak istiyoruz.
Geçen bölümde İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin yaşamının çocukluk dönemini gözden geçirdik ve o Hazret dünyaya gelmeden önce babası Abdullah'ı kaybettiğini, daha sonra 6 yaşına geldiğinde annesi ve 8 yaşına geldiğinde de dedesi Abdülmuttalip vefat ettiğini anlattık. Abdülmuttalip ise vefat etmeden önce Muhammed'i amcası Ebu Talib'e emanet etti ve gerekli tavsiyelerde bulundu.
İslam peygamberinin amcası Ebu Talib seçkin ve saygın bir insan ve Kureyş'in önde gelen büyüklerinden biriydi. Abdülmuttalib vefat ettikten sonra Hazreti Muhammed amcası Ebu Talib'in evine yerleşti. Ebu Talib davranışları asla başka çocuklara benzemeyen yeğeninin davranışlarını hayretle karşılıyordu. Muhammed hiçbir zaman kendi yaşıtları gibi yemeğe karşı hırslı değildi. Genellikle az yemekle yetinir ve yemekte aşırıya kaçmaktan kaçınırdı. Muhammed elini yüzünü, üstünü, başını sürekli temiz tutar ve saçlarını düzeltirdi. Ebu Talip şöyle anlatıyor. Ben ondan asla yalan söz duymadım. Çocuklarla oynamaya rağbet göstermez, yalnız kalmayı ve bir köşeye çekilmeyi sever ve her halükarda tevazulu davranırdı.
Bugün hiçbir araştırmacı İslam peygamberinin çocukluk çağından ergenlik çağına ve daha sonra da gençlik çağında ve yetişkinliğinde en ufak ahlaki veya ruhi sapkınlık yaşadığını iddia edemez. Tarih büyük insanlar konusunda daha hassas, daha titiz ve daha meraklı olmasına karşın o hazretin hakkında en ufak bir sapma veya yanlış davranış kaydedilmemiştir. Allah Resulü'nün yaşam tarihi, cahiliye kültürü ve değerleri o hazreti asla etkileyemediğini gösteriyor. Nitekim o hazretin davranışlarında en ufak çirkin bir hareket veya uygunsuz bir söz görülmedi ve Hicaz Yarımadası'nın onca fasık ortamında tertemiz ve pak kalmayı başardı.
Muhammed artık ergenlik çağına gelmişti ancak o hazret kendine özgü özellikleriyle kendi yaşıtlarından çok farklı görünüyor ve zamanının büyük bir bölümünü düşünerek geçiriyordu. Allah Resulü babası, annesi ve dedesinin vefatından sonra yıllarca sevgili amcası Ebu Talib'in sıcak yuvasında ve kucağında büyümüştü. Ebu Talib Muhammed'i çok severdi ve onun bakımında elinden geleni yapıyordu. Bu aşk ve sevgi ise yetim kalan genç Muhammed'in acılı yüreğine merhem oluyordu. Bir gün Ebu Talip diğer bezirganlarla birlikte ticaret etmek maksadıyla Şam diyarına gitmeye karar verir. Amcasının yolculuk hazırlıklarını ve bir süre ondan uzak kalacağını duyan genç Muhammed üzüldü ve içine gam ve hüzün çöktü. Muhammed, keşke amcam beni de bu yolculuğa götürse diye arzu etti. Çünkü Muhammed için amcası Ebu Talip'ten uzak kalmak çok zordu. Muhammed'in annesiyle beraber Medine yaptığı son yolculuğun üzerinden yıllar geçiyordu. Muhammed bu yıllarda Mekke'den asla ayrılmamıştı. Oysa o hazret çok meraklı bir ruha sahipti ve sürekli bilinmeyenleri öğrenmek peşindeydi. Kuşkusuz bu yolculuk onun meraklı ruhunu bir nebze olsun tatmin edebilirdi.
Şam yolculuğu şevki o kadar büyüktü ki sonunda genç Muhammed amcasının yanına gitti. Ebu Talip başkaları ile beraber yolculuk için hazırlık yapıyordu. Ebu Talip bir devenin üzerinde oturmuş, kervanın işlerine çeki düzen veriyordu. Genç Muhammed amcasının bindiği devenin dizginini tuttu ve gözlerine yaş dolduğu bir vaziyette şöyle konuştu. Amca, ne olur eğer beni de beraberinde götürsen? Muhammed'in yüzündeki hüzün Ebu Talib'in kalbinde büyük bir fırtına kopardı. Yeğeninin üzüntüsünü gören Ebu Talip deveden indi ve onu kucakladı ve şöyle dedi. Muhammed'im bilirsin ben senin üzüntüne asla katlanamam. Ebu Talip elleriyle yeğeni Muhammed'i okşamaya ve sevmeye başladı ve ardından yolculuğun tüm tehlikelerine ve zorluklarına rağmen onu da Şam'a götürmeye karar verdi. Muhammed bu haberi duyunca çok sevindi ve sonunda amcasıyla beraber Şam kervanına katılarak yola çıktı.
Şam kervanı Mekke'yi saran dağları geride bıraktı ve Muhammed'in alıştığı kent yavaş yavaş gözlerden kaybolmaya başladı. Muhammed çevresini seyrediyordu. Ovalar, çöller, doğal manzaralar hepsi Muhammed'i coşturuyor ve içinde büyük bir şevk yaratıyordu. Bu yolculuk o Hazret'in 12 yaşındayken en güzel anılarından biri oldu. Duayı seyretmek genç Muhammed'in içinde hoş bir duygu yaratıyordu. Şam kervanı birçok yöreyi geride bıraktı ve daha sonra bir zamanlar Semud kavminin yaşadığı yöreye geldi. Ebu Talip bir zamanlar güçlü ve zengin bir kavim olan ancak Allah'a itaatsizlik yüzünden başlarına büyük bir azap nazil olan Semud kavminin öyküsünü anlattı. Kentler, insanlar ve çeşitli inançları ve ayinleri, rengarenk doğa, dağlar, dereler, ovalar, çölün yıldızları, geceleri hepsi genç Muhammed'e birer ders gibiydi. Muhammed meraklı bakışları ile her şeyi titizlikle gözetliyor ve aklında tutuyordu. Bu gözlemlerin yarattığı mutluluk yolculuğun yorgunluğunu gidermesine yardımcı oluyordu. Öte yandan amcası Ebu Talib'in yanında olması da ona büyük bir huzur ve güven veriyordu.
Kureyş kervanı günlerce yol kat etmiş ama hala Şam'a varamamıştı. Ebu Talip kervandakilerin yüzünde yorgunluk izlerini görünce geceyi Basra adında bir bölgede geçirmeye ve orada dinlenmeye karar verdi. Kervan bir tepenin yanında durdu. Tepenin üzerinde ise bir manastır vardı. Bu manastır o çağda büyük ün yapan Hristiyan rahip Bahira'ya aitti. Manastırında ibadetle meşgul olan Bahira, ilim ve hikmet ve kemal sahibi bir insandı. Bahira, Tevrat ve İncil'den bazı sırları biliyordu. İnsanlar yakın uzak her yöreden Bahira'yı ziyarete geliyorlardı. Hristiyanlar Bahira'ya büyük saygı duyuyordu. Bahira, Kureyş kervanı geldiğini duyunca onların yanına bir elçi gönderdi. Elçi Ebu Talib'e Bahira'nın onu yemeğe manastıra davet ettiğini söyledi. Ebu Talib Bahira'nın davetini kabul etti ve Muhammed'e kervanın yükünü gözetlemesini söyledikten sonra diğerleriyle birlikte Bahira'nın ziyafetine gitti.
Manastırda büyük bir sofra kurulmuştu. Bahira kervan halkına bir hoş geldin dedi ve dikkatle hepsinin yüzüne baktı ve ardından şöyle dedi. Galiba sizlerden birini getirmemişsiniz. Kervandakiler de evet o bir genç. Şimdi kervanın yükünü gözetliyor diye karşılık verdi. Bahira onu da getirin dedi. Muhammed manastıra gelince Bahira meraklı bakışıyla ona baktı, ardından onun yanında oturttu ve çok saygı gösterdi. Yemekler yendikten ve biraz dinlendikten sonra kervanlıların hareket etme zamanı geldi. Bahira, Muhammed ve Ebu Talib'i bir köşeye çekti ve onlarla özel olarak konuşmak istediğini belirtti. Bahira sordu, "Ey Ebu Talib, acaba senin bu gençle bir akrabalığın mı var?" Ebu Talib, "Evet, o benim oğlum," dedi. Ancak Bahira şöyle dedi, hayır, onun anne ve babası olmaması gerekir. Anne ve babasını çocukken kaybetmiş olmalı. Ebu Talip şöyle dedi, evet, doğru söylüyorsun. Gerçekten ben onun amcasıyım ve şimdi ona bakıyorum. Bahira Muhammed'e döndü ve adını sordu. Muhammed adını söyledi. Bahira şöyle dedi, evet, doğrudur. Muhammed ya da Ahmet. Oğlum, seni Lat ve Uzza'ya yemin ettiririm. Muhammed şöyle dedi. Bana Lat ve Uzza'dan söz etme ki yeryüzünde benim gözümde onlardan daha menfur bir şey olamaz. Bahira onaylama anlamında başını salladı ve şöyle dedi. Seni Allah'ına yemin ettiririm ki sorularıma sadakatle cevap ver. Ebu Talip şöyle dedi. Emin olabilirsin. Ey büyük rahip, şimdiye kadar hiç kimse ondan doğru sözden başka bir şey duymamıştır.
İçini büyük bir şevk ve heyecan saran Hristiyan rahip Bahira sorularını art arda sormaya başladı. Ey Muhammed, söyle neyi daha çok seversin? Muhammed yalnızlığı diye karşılık verdi. Bahira sordu, yalnızken neyi düşünürsün? Muhammed şöyle dedi, yaratılışı, varlığı, hayatı, mematı ve başka alemi. Bahira sordu, dünyada gördüklerinden hangisini daha çok seversin? Muhammed şöyle karşılık verdi, doğayı ve doğada da gökyüzünü ve yıldızları daha çok severim. Bahira sordu, acaba çok mu rüya görürsün? Muhammed, evet ve daha sonra da uyanıkken de onları görüyorum dedi. Bahira güya hakikate ulaşmıştı büyük bir şevkle Ebu Talip'ten Muhammed'in sırtına iki omuzu arasına bakmasına müsaade etmesini istedi. Ebu Talip Muhammed'e baktı ve herhangi bir muhalefet işareti görmeyince sırtını Bahira'ya gösterdi. Bahira Muhammed'in sırtındaki beni yani peygamberlik mührünü gördü ve birden gözünden yaşlar akmaya başladı ve büyük bir heyecanla şöyle dedi. Onun tüm işaretleri semavi kitaplarda ve geçmişlerin haberlerinde anlatılanlarla uyuyor. O beklenen Ahmet ve Muhammed'dir. Selam olsun sana ey semavi kitapların sırrı. Sen Tevrat ve İncil'in gelmesini müjdeleyen ve geçmiş peygamberler işaretlerini beyan eden kimsesin.
Bahira Ebu Talib'e şöyle dedi. Senin yeğenini büyük bir macera bekliyor. O putları yok edecek ve küfür ve şirke son verecektir. O Adem'in en iyi evladı ve son ilahi peygamberdir. Yeğenini parlak bir gelecek bekliyor. Onu sıkı sıkıya koru. Ben kitaplarda bir gün o topraklardan geçeceğini okumuştum. Bu sözlerin ardından Bahira ayağa kalktı, gökyüzüne baktı ve ardından Muhammed'in yüzüne baktı. Ve derin bir ah çekti ve şöyle dedi. Keşke ömrüm senin çağrının haşmetini görecek kadar uzun olsaydı.
Birçok tarih yazarı Ebu Talib'in Bahira ile bu görüşmesinin ardından Şam'a gitmekten vazgeçtiğini ve Muhammed'i daha sıkı korumak için Mekke'ye geri döndüğünü belirtiyor.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Bismillahirrahmanirrahim. İnnemâ ya'muru mesâcidallâhi men âmene billâhi vel yevmil âhiri ve aqâmes salâte ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين
Cami, aşk ve iman mekanı.
İslam dininin en kutsal mekanlarından biri sayılan cami hakkında hazırladığımız özel programımızın 25. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Her kentte yüz ölçümü ve nüfusuna göre birkaç cami bulunur. Bu camilerden biri çarşı camidir ve buraya gelenlerin çoğu esnaf ve çarşının çalışanlarıdır. Bugünkü sohbetimizde camilerin iktisadi alanlarda ifa ettiği rolü ele aldıktan sonra Yemen'in Bekiriye Ulu Camii, Eşrefiye Camii ve El Salih Ulu Camii gibi bazı ünlü camilerini tanıtmak istiyoruz sizlere.
Geçen bölümde camilerin bazı sosyal faaliyetlerinden söz etmiştik. Geçen bölümde ayrıca bir kentte gurbette sayılan insanlar için cami önemli bir barınak ve sığınak olduğunu anlatmıştık. Şimdi ise camilerin bir başka önemli yan faaliyeti olan iktisadi faaliyetlerine değinmek istiyoruz.
Cami, İslam dünyasında en önemli hakçı mekan olarak insanların iman gücünü takviye etmenin yanında Müslümanların çeşitli sosyal, siyasi, kültürel ve hatta iktisadi faaliyetleri bakımından da önemli bir mekan sayılır. Asr-ı Saadet'ten geriye kalan tarihi kanıt ve belgelere göre cami insanların yardımlarının toplanması ve ardından ihtiyacı olan Müslümanlara ulaştırılması bakımından önemli bir merkezdi. Öte yandan o dönemde savaş ganimetleri de ilkin camiye getirilir ve burada İslam savaşçılar arasında dağıtılırdı.
Tarihte belirtildiği üzere İslam peygamberi Bedir Savaşı'nda elde edilen savaş ganimetleri konusunda ilk icraatı Abdullah Ka'b adında bir sahabeyi savaş ganimetlerini toplamak ve kayda almakla görevlendirmesiydi. Allah Resulü her savaşın ardından savaş ganimetlerini bizzat İslam ordusu arasında dağıtırdı. Aslında daha sonraki yüzyıllarda camilerin yanı başında hazine veya Beytulmal'ın saklandığı mekan olarak adlandırılan bir yerin bu işe tahsis edilmesi de bu durumdan kaynaklanıyordu. Zira cami, Müslümanların umumi mallarını saklanması için güvenli ve uygun bir mekan olarak biliniyordu.
Sohbetimizin başında da belirtildiği üzere her kentte yüz ölçümü ve nüfusuna göre birkaç cami bulunur. Her kentte genelde kentin merkezinde inşa edilen ulu cami, genellikle kentin cuma namazı, Ramazan ve Kurban bayramları namazı ve özel merasimlerin düzenlendiği ve kent halkının toplandığı mekandır. Bu camilerin yanında bir de çarşı cami adı verilen bir cami vardır ve buraya gelenlerin çoğu esnaf ve çarşının çalışanlarıdır. Namaz vakti geldiğinde çarşının esnafı ve çalışanları işten el çeker ve namazını vaktinde ve cemaatle birlikte kılmak üzere bu camiye gelir. Çarşı caminin cemaat imamı da camiye gelen Müslümanların esnaf ve çarşı çalışanları olmaları itibariyle iki namaz arasında genellikle iş ve emekle ilgili ahkamı beyan eder. Bu camilerde en çok ticaret alanıyla ilgili özel haberler ve çarşının durumu ve iktisadi şartlarla ilgili konular gündeme gelir.
Eskiden esnaf ve çarşı çalışanları zamanının bir bölümünü de alışveriş ve ticaretle ilgili hükümleri öğrenmeye ayırırdı. Bu yüzden çarşı camiyi iş ve ticarete ibadi ve ilahi kimlik kazandırırdı. Çarşı esnafı ve çalışanları da çarşı camiinden ilham alarak kulluk ruhunu korumanın yanında işleri ve ticaretleriyle uğraşırdı. Çarşı camii, çarşı halkına dürüstlüğü, emanettarlığı ve az tartmaktan ve eksik satmaktan sakınmayı öğretirdi. Bu camiler çarşıya dini kimlik kazandıran mekanlardı.
Öte yandan bezirganlar ve satıcılar da bir kente gelir gelmez ilkin çarşıdaki camiye başvururdu. Böylece çarşı camiine yeni bezirganların ve satıcıların gelmesi yeni malların geldiğine işaretti ve camide bulunan esnaf namazın ardından satıcılarla yeni malların üzerinde pazarlık etmeye ve alışveriş yapmaya başlıyordu. Gerçi alışverişler doğrudan caminin içinde yapılmazdı ve insanlar camiye geldiklerinde ilk işleri ibadet ve dua etmek ve namaz kılmaktı. Fakat yeni gelen malların üzerinde pazarlık etmek de ibadetten sonra gerçekleşiyordu. Bu arada eskiden camilerle bezirganların hizmetleri karşılıklı olduğu da belirtilmelidir. Şöyle ki, bir yandan cami, tüccar ve bezirganların iktisadi işlerine yardımcı olduğu gibi onlar da İslam'ın yayılması ve ticari kervanların güzergahlarında ve hatta çok uzak yörelerde cami inşaatı gibi işlerde önemli rol ifa ediyordu. Örneğin Müslümanların ticari kervanları bir yere birkaç kez uğradığında hemen orada bir cami inşa edilir ve Müslüman tüccar ve bezirganlar orada toplanırdı. Böylece yöre halkı da yavaş yavaş camiye uğrayarak İslam dinini benimsiyordu.
Eskiden ticaret yolları İslam'ın Asya kıtasındaki yollarıydı. Nitekim Afrika kıtasında da insanlar bu yoldan İslam'la tanıştı. Günümüzde de camiler insani yardımların toplanması, mağdur ve mahrum insanlara ulaştırılması, okul, dispanser, hastane ve benzeri binaların inşa edilmesi için mali yardım toplanması, kültürel ve bilimsel faaliyetlerde bulunulması gibi alanlarda önemli rol ifa ediyor. Bazı camiler yardım fonları kurarak paraya ihtiyacı olan insanlara faizsiz kredi veriyor. Böylece Müslümanlar camilerde toplanan insanların yardımlarından iktisadi faaliyetleri için destek buluyor.
Değerli dinleyiciler, şimdi sohbetimizin ikinci bölümünde Yemen'in bazı ünlü camilerini tanıtmak istiyoruz sizlere.
Bazılarına göre Yemen ülkesi Kabe'nin sağında, yani Arapça ifade edecek olursak, yemininde yer aldığı ve hayırlı ve bereketli bir yöre olduğu için Yemen olarak adlandırılmıştır. Yemen halkının en büyük onurlarından biri ise bu insanların İslam peygamberinin özel elçisi Hazreti Ali aleyhisselam ile savaşmadan ve hiçbir kan akmaksızın İslam dinini benimsemiş olmalarıdır. Tarihte de belirtildiği üzere hicretin 8. yılında ve Mekke fethinin ardından Allah Resulü Hazreti Ali aleyhisselamı Yemen'de Hamdan aşiretine yolladı ve bu aşireti İslam dinine davet etmesini istedi. İmam Ali aleyhisselam Yemen'e vardığında halkı topladı ve Allahu Teala'ya hamd ettikten sonra İslam peygamberinin onlara hitaben yazdığı mektubu okudu. Yemen'in en büyük aşiretlerinden biri olan Hamdan halkı bu daveti büyük bir coşku ile karşıladı. Öyle ki hepsi bir günde İslam dinini benimsedi. Hamdan aşiretinin İslam dinini benimsemesi Yemen halkının tedrici bir şekilde Müslüman olmasına vesile oldu. Bazı kaynaklara göre Yemenli ilk Müslüman Ümmü Said Berzahi adında bir kadındı. Bu kadın evini cami yaptı ve adını da Ali Camii koydu. Bu cami hala aynı ünle yerinde duruyor.
Yemen camileri genellikle dik dörtgen veya dörtgen şeklindedir ve ortasında revaklarla çevrili geniş bir avlu yer alır. Yemen camilerinin güzelliği bezemelerindedir. Alçı işlemeli kitabeler, geometrik ve bitkisel motifler, münebbet işlemeli ahşaptan çatılar Yemen'in tarihi camilerinin eşsiz bezemeleridir. Yemen camilerinin minareleri de İslam dünyasının en değişik minarelerinden sayılır. Yemen'in ünlü camilerinden biri Bekiriye Ulu Camii'dir. Bu cami Osmanlı döneminden Yemen'de miras kalan bir camidir ve 1594 yılında Hasan Paşa tarafından Sana'da inşa edilmiştir. bu büyük caminin üzerinde büyük bir kubbenin yer aldığı bir şebistanı vardır ve daha küçük ebattaki 3 kubbede doğusunda bulunur. Caminin güneyinde de 3 kubbeli bir eyvan vardır ve çok güzel alçı işlemelerle bezenmiştir. Caminin dikdörtgen şeklindeki avlusu, eyvan bölümünü abdest alınan bölümden ayırmıştır. Bekiriye Ulu Cami'nin kuleyi andıra minaresi ise caminin doğusunda inşa edilmiştir. Caminin batısında ise ortasında büyük bir kubbe ve iki kenarında da iki küçük kubbenin yer aldığı güzel bir girişi bulunmaktadır. İki küçük kubbe 19. yüzyılda da bu binaya eklenmiştir.
Camilerinden biridir. 8 küçük kubbesi bulunan bu caminin büyük bir kubbesi vardır. Cami baştan başa alçı işleme ve çeşitli motiflerle bezenmiştir. Caminin arkasında kraliyet mezarlığı ve Kur'an-ı Kerim dersi için ayrılan odalar inşa edilmiştir. Bu caminin iki minaresi caminin güneyinde ve farklı bezemelerle gökyüzüne doğru uzanmıştır.
Mart 2015'te Suud rejimi tarafından Yemen'e dayatılan ve eşit şartlarla olmayan tek yanlı savaş sırasında Yemen'de birçok cami yıkıldı ve tarihi camiler ve kubbeleri de bu zalimane savaştan nasipsiz kalmadı. Yıkılan tarihi camilerden biri ise Sana eyaletinin Mataroğulları bölgesinde yer alan Cebelül Nebi Şuayb Camii'dir. Caminin mazisi 1000 yıla dayanıyor. Sade kendinde yer alan El Hadi Yahya Camii'de 1200 yıllık mazisi olan Yemen'in en eski camilerinden biridir. Sade'nin güneydoğusunda yer alan bu cami, Kameri 290 yılında Yemen'de Zeydi Devleti'nin kurucusu El Hadi İlal Hak lakaplı Yahya bin Hüseyin tarafından inşa edildi. El Hadi Camii Yemen'de Zeydi Şiilerin en eski eğitim merkezidir. Bu cami Suud rejiminin Yemen milletine dayattığı savaş sırasında Suud savaş uçaklarınca bombardıman edildi ve bu yüzden ağır hasara ve yıkıma uğradı. Yemen'in bir başka eski camii Kameri 211 yılında Sana'da inşa edilen İmam Abdurrezzak bin Humam Camii'dir. Bu camide Suud savaş uçaklarının hedefi oldu.
Ve son olarak El Salih Ulu Cami'ne değinmek istiyoruz. Bu cami başkent Sana'nın güneyinde yer alıyor ve Yemen'in İslami mimarisinin en güzel örneklerinden biri sayılıyor. Bu caminin binası mimari ve mühendislik bakımlarından eşsiz bir bina olduğu ve Arap ülkelerin İslami binaları arasında en büyük binası sayıldığı belirtilmelidir. Bu cami Yemen'in eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'in talimatı üzerine inşa edildi ve 45 bin kişinin aynı anda namaz kılma kapasitesiyle ün yaptı. Es-Salih Camii'nin 6 minaresi bulunuyor. Bu minarelerden 4'ü 100 metre ve ikisi de 80 metre yüksekliğiyle Batı Asya bölgesinin en yüksek minareleri sayılıyor. Caminin çeşitli ebatta 23 kubbesi bulunuyor ve caminin farklı noktalarında yer alıyor. Bu cami 100 milyon dolara ve 8 yılda inşa edildi ve açılışı yapıldığı 2008 yılında geniş tartışmalara neden oldu. Çünkü o günlerde Yemen nüfusunun yarısı günde 2 dolardan daha az bir gelirle geçinmek zorundaydı.
Değerli dinleyiciler, İslam dininin en kutsal mekanlarından biri sayılan cami hakkında hazırladığımız özel programımızın 25. bölümünün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde yeniden buluşuncaya dek hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Sağlıcakla kalın. Müzik Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcül Belağa Öğütleri. Nehcül Belağa'da yer alan Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözleri ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 10. hikmetli sözünde şöyle buyuruyor. İnsanlarla öldüğünüzde ağlayacak, yaşadığınızda ise sizi özleyecek bir şekilde geçinin. İnsanın fıtri özelliklerinden biri kendini sevmesidir. Tabii ki bu özellik insanların birçok davranışının kaynağıdır. Hatta Allah'a yönelme ve Allah sevgisi bile bu eğilimde gizlidir. Zira her insan en yüksek saadet ve kemale ulaşmak ister. Öyle bir saadet ki hem bu dünya hem ahiret dünyasındaki hayatını garantilesin. Kendini seven insan başkalarının kendisi hakkındaki görüşüne, insanların onun hakkında nasıl bir yargıda bulunduğuna önem verir. Kutsal İslam dini de insanların görüşüne önem verir. Nitekim birçok rivayette şöyle belirtiliyor. Eğer bir insan ölür ve mümin 40 insan cenazesinde hazır bulunarak Allah'ım, biz ondan iyilikten başka bir şey bilmiyoruz ve sen onun durumunu bizden daha iyi bilirsin derse Allah da o ölüye rahmet gözüyle bakar ve şöyle buyurur. Ben sizin onayınızı kabul ediyor ve bildiğim ve sizin bilmediğiniz günahlarını bağışladım. Ayrıca Allah Resulü'nden bir nebevi hadiste şöyle aktarılıyor. Ölümünden sonra mümin insan amel defterinde yazılan ilk şey halkın onun hakkında söyledikleridir. Eğer iyi söylerlerse iyi yazılır, eğer kötü söylerlerse kötü yazılır. İnsanların rızasını kazanmak hem yaşam hem ölümden sonra hakkımızda iyi düşünmelerini sağlamak için en iyi yollardan biri hüsnü muaşirettir. Hazreti Ali Aleyhisselam Nehcül Belağa'nın 10. hikmetli sözünde bu konuya değinerek şöyle buyuruyor. İnsanlarla öldüğünüzde ağlayacak, yaşadığınızda ise sizi özleyecek bir şekilde geçinin. Bu sözün en bariz örneği Resulullah Efendimizin kutsal varlığıdır. Zira hem hayattayken hem rıhletinden sonra insanlık dünyasının en sevilen şahsiyetlerindendir. İslam peygamberi halk arasında çok seviliyordu. Öyle ki abdest alırken Müslümanlar mübarek yüz ve ellerinden akan fazla suyu almak için adeta birbirleriyle yarışıyordu. Hudeybiye anlaşması sırasında Mekke'de Kureyş'in büyükleri kendi temsilciler olarak Urve ile Bin Mesud'u barış anlaşmasını imzalamak için Resulullah'ın nezdine gönderdiler. Kendisi sahabenin Resulullah'a olan derin aşk ve sevgilerini görünce Kureyş büyüklerine şöyle dedi. Ben büyük krallar gördüm. Habeşistan kralı, Roma imparatoru ve Kasra'nın gücünü gördüm ve fakat hiçbirinin konumu ve sevilmesini Muhammed'in sevildiği kadar görmedim. Ben kendi gözlerimle yarenlerinin aldığı abdestinin bir damlasının bile yere düşmesine izin vermediklerini ve teberrük için aralarında bölüştüğünü gördüm. Onlar asla ondan el çekmezler. Bu yüzden Kureyş'in büyükleri bu durumda düşünmeleri gerekiyor. Korkarım onunla muhalefette yenilir ve zillete düşeriz. Bu Resulullah'ın hayattayken ne kadar çok sevildiğinin küçük bir örneğidir. Resulullah rıhletinin ardından daha çok sevildi. Öyle ki tüm düşmanlıklara rağmen milyarlarca insan ona aşk besliyor ve onun peygamberliğine şahitlik ediyor. Değerli dinleyiciler, Nehcül Belağa Öğütleri başlıklı programımızı dinlediniz. Hoşça kalın.
İran Radyo Podcast. Binçehre bir tarihte diğer İranlılarla birlikte üniversitelerde, hastanelerde, stüdyolarda ve kütüphanelerde bilim ve kültürün sınırlarını zorlayan İranlı aydınlara bakıyoruz. Sülük yazımı ve çeviriden matematiği, tıptan İranoloji araştırmalarına kadar İran'ın sosyal ve kültürel bağlamının din veya geçmişe bakılmaksızın çeşitli yeteneklerin gelişmesini nasıl olanak sağladığını gösteren hikayeler duyacaksınız. İran tarih boyunca bilim, araştırma ve sanata yeşerme fırsatı veren bir ülke olarak bilinmiştir. Zengin kültürü ve verimli tarihiyle bu topraklar, bilim, araştırma, sanat ve kültür alanlarında yeteneklerin ortaya çıkması için bir ortam sağlamıştır. İster çoğunluk toplumundan, ister dini ve etnik azınlıklardan olsun, İranlılar ilerleme ve inovasyon yolunda birlikte ilerleyebilmiş ve yaratıcılık ile düşüncenin sınırlarını genişletebilmişlerdir. Bu özel fırsat belirli bir grupla sınırlı değil, İran Yahudileri gibi azınlıklar da çeşitli bilim, sanat, edebiyat ve araştırma alanlarında parlamışlardır. Bu bireylerin çeşitli alanlardaki varlığı, gerçek ilerlemenin işbirliği, karşılıklı saygı ve farklı yeteneklerin kullanılmasının ürünü olduğunu göstermektedir. Bilgi ve yaratıcılığı kabul edip destekleyen İran, din veya etnik kökene bakılmaksızın herkesin fikirlerini ve yeneliklerini hayata geçirebileceği bir ortam sağlamıştır. Evet, zengin kültürü ve verimli tarihiyle İran, yeteneklerin yalnızca bilim ve araştırma alanlarında değil, aynı zamanda sanat, edebiyat ve kültür alanlarında da ortaya çıkması için bir ortam sağlamıştır. Bu platform, farklı etnik kökenler ve dinler arasında kültürel ve bilimsel etkileşim ve alışveriş fırsatı sunmuş ve ilerleme ve yenilginin sınır tanımadığını ve her zaman işbirliği ve farklılıklara saygının ürünü olduğunu göstermiştir. Binçehre Bir Tarih Podcast'ının bu bölümünde bilim, kültür, sanat ve araştırma alanlarında önemli rol oynamış ve bu çok yönlü toplumun yetenek ve kapasitelerinin açık bir örneğini sergilemiş ünlü İranlı Yahudilerin ve Kıpti Hristiyanların yaşamlarını ve başarılarını incelemeyi amaçlıyoruz. Bu şahsiyetlerin başarı, çaba ve yaratıcılık öykülerini incelerken bize katının ve İran'ın yeteneklerin gelişmesi için nasıl elverişli bir ortam sağladığını keşfedin. Dinleyeceğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.
Thank you.
Binçehre Bir Tarih Podcast'ının bu bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde sizi bazı önemli çağdaş İranlı Yahudiler şahsiyetlerle tanışacağız. İran tarihi boyunca dini ve etnik azınlıklar bu toprakların sosyal ve kültürel alanlarda aktif olmakta kalmamış, aynı zamanda bilim ve araştırma alanlarında da önemli katkılarda bulunmuşlardır. Bu nedenle İranlı Yahudi sanatçı ve aydınlardan bahsettiğimizde akla birçok isim gelir. Bunların en çağdaşlarından biri de iki dilli İran sözcükçülüğünün babasıdır. Evet, bu bölümün geri akalarında İran kültürü ve edebiyatına büyük katkılarda bulunmuş Vade Fars ve İbrani dil ve kültür severlerinin zihninde hala parlayan bir isimden bahsetmek istiyoruz. 1887 yılında Tahran'da doğan Süleyman Hayyim, daha sonra iki dilli İran sözcükçülüğünün babası ünvanını alan kişidir. Sadece bir sözlükçü değil, aynı zamanda bir çevirmen, yazar ve şairdi. Eserleri Farsça ve İbranice arasında dilsel köprüler kurmuş ve İran kültürünün zenginleşmesine katkıda bulunmuştur. Hayyim, 15 Şubat 1970 tarihinde aynı şehirde 82 yaşında vefat edene kadar Tahran'daki verimli yaşamını sürdürdü. Bugün eserlerine yakından baktığımızda hem İran Yahudi toplumu hem de tüm Farsça konuşan halk için dil ve edebiyatın kaydedilmesi ve korumasına yaptığı katkının eşsiz olduğunu görüyoruz. Süleyman Hayyim'in en önemli eserleri arasında Küçük Çağdaş İngilizce Farsça sözlük yer almaktadır. Bu sözlük yalnızca öğrenciler ve İngilizceye ilgi duyanlar için faydalı olmakla kalmamış, aynı zamanda İranlı Farsça konuşanların günlük İngiliz diline ve deyimlerine aşina olmalarına da yardımcı olmuştur. Ayrıca İbranice Farsça metinlerin çevirisinde de yoğun çalışmalar yapmış. Hayyim, kalemiyle iki kültür arasında bir köprü kurmayı da başarmıştır. Bu köprü yalnızca kendi döneminde değil, gelecek nesillere de fayda sağlamıştır. Edebiyat ve kültürün din ve etnik sınırları aşabileceğini ve dil ve bilgi aracılığıyla insanları birbirine yakınlaştırabileceğini de göstermiştir. Bugün Süleyman Hayyim'in eserlerine göz attığımızda tüm çabasını sabır ve özen ile kültür ve dili kaydetmeye ve korumaya adadığını görüyoruz. Adı İran kültür ve edebiyat tarihinde sonsuza dek ölümsüz kalacak ve anısı bilgi ve kültürü korumak ve yaymakla ilgilenen herkese ilham verecektir. Matematik ve eğitim alanlarında İran bilim camiası üzerinde derin bir etkisi olan bir diğer önemli İranlı Yahudi şahsiyet olan İshak Ferahmand, İran'ın önde gelen Yahudi simalarından biridir. İshak Ferahmand, 1933 yılında Kermanşah'ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kermanşah'taki Allianz Okulları ve Şahpur Lisesi'nde tamamladıktan sonra 1951 yılında üniversiteye girdi ve matematik ve psikoloji alanlarında iki lisans derecesi aldı. Öğrenimi sırasında çeşitli okullarda matematik dersleri veren Ferahmand, matematik öğretmeni ve profesör olarak tanındı. Ayrıca İslami Şura Meclisi'nin ilk döneminde İran Yahudilerini temsilen seçildi ve bu sıfat da Yahudi cemaati adına çeşitli sosyal ve kültürel konularda yer aldı. İshak Ferahmand, İran bilim camiası üzerinde büyük bir etkiye sahipti. Matematik alanındaki uzmanlığı ve özverisiyle İran Yahudi cemaatinin bilimsel ve eğitim seviyesinin iyileştirmesinde de etkili bir rol oynadı. Farklı nesillere öğretim ve eğitim vererek Yahudi, öğrenciler arasında matematik bilgisinin yayılmasına yardımcı oldu. Ayrıca İran İslami Şura Meclisi'ndeki varlığı, Yahudi cemaatinin ülkenin ulusal ve sosyal meselelerine aktif kalımını göstermektedir. İshak Farahman dini azınlıkların İran'ın bilimsel ve sosyal ilerlemesindeki çabalarının, bağlarının ve katılımının bir semboludur. Bilimsel ve sosyal faaliyetleriyle yetenek ve etkinin belirli bir din veya etnik kökenle sınırlı olmadığını ve her bireyin çaba ve azim ile toplumun gelişiminde rol oynayabileceğini göstermiştir. Manuşehir Elyas'ı İran Yahudi cemaatinde bilimsel ve sosyal alanlarda etkili olmuş bir diğer önemli isimdir. İran Yahudi cemaatinden bir iç hastalıkları uzmanı ve sosyal aktivisti Dr. Manuşehir Elyas'ı 1941 yılında Sarandaj şehrinde Yahudi bir ailede doğdu. İlk ve orta öğrenimini Sarandaj'da tamamladıktan sonra Tahran'a göç etti ve Tahran Üniversitesi'nde tıp okudu. Mezun olduktan sonra Tahran'da iç hastalıkları uzmanı olarak çalıştı. Doktor Elyas'ı tıbbi faaliyetlerinin yanı sıra sosyal ve siyasi alanda da aktifti. 1996-2000 yılları arasında İran İslami Şura Meclisi'nin 5. döneminde İran Yahudi cemaatinin temsilcisi olarak seçildi ve bu sıfatla Yahudi cemaati adına çeşitli sosyal ve kültürel konularda aktif rol oynadı. Ayrıca 1985-1988 yılları arasında Tahran Yahudi Derneği'nin yönetim kurulu başkanlığını yaptı ve bu süre zarfında İran Yahudi cemaatinin sosyal ve kültürel statüsünü iyileştirmek için büyük çaba sarf etti. Dr. Manuşehir Elyas'ı Dr. Ruhullah Sepir yönetiminde İran'daki Yahudiler için ilk devlet hastanesi olarak kurulan Dr. Sepir Hastanesi'nde de çalıştı. Bu hastane din veya etnik köken gözetmeksizin toplumun farklı kesimlerine sağlık ve tıbbi hizmet sunmak amacı ile kurulmuştu ve Doktor Elyas'ı o dönemde bu merkezde tıbbi hizmetler sunmuştur. Doktor Manuşehir Elyas'ı bilimsel, sosyal ve siyasi faaliyetleriyle İran'daki Yahudi cemaatinin statüsünün iyileştirmesinde önemli bir rol oynamıştır. Çabaları ve azmiyle dini azınlıkların da ülkenin ilerlemesine ve kalkınmasına aktif olarak katılabileceğini göstermiştir. Yahudi cemaatinden bir diğer İranlı aydın ise yazar, çevirmen ve gazeteci Rebi Moşfek Hamedani'dir. Rebi Moşfek Hamedani, Hicri Şems'i 1291 yılında Hamedan'da Yahudi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Babası Davud Cohen, çocuklarını yetiştirirken bilgi edinmeyi büyük önem veren eğitimli ve çalışkan bir tacirdi. Moşfek, ilk öğrenimini Alyans Hemedan okulunda tamamlamış ve Fransızcayı da akıcı bir şekilde konuşmuştur. Moşfek Hemedan'ı yüksek eğitim okulundan mezun olduktan sonra yazar ve çevirmen olarak çalışmıştır. Pars Haber Ajansı'nın eski başkanı ve kardeşlerinin yardımıyla kurduğu Safi Ali Şah Yayın Evi'nin kurucularından biriydi. Bu yayın evi İran'da edebi ve kültürel eserlerin yayınlanmasında da önemli bir rol oynamıştır. Moşfek Hemedani'nin edebi, felsefi, psikolojik ve sosyolojik konularda yaklaşık 35 çevirisi bulunmaktadır. Öne çıkan eserler arasında Lev Tolstoy'un Anna Karina, Fyodor Dostoyevski'nin Karamazov Kardeşler ve Budala, Irving Stone'un Edebi Eş ve Antonio François Pervis'in Manon Lescaut romanlarından çevirileri yer almaktadır. Moşfek Hemedani, kültürel edebi ve sosyal faaliyetleriyle İran toplumunun kültürel seviyesinin yükselmesinde önemli bir rol oynamıştır. Çalışmaları ile klasik dünya edebiyatının İran'da yayılmasına katkıda bulunmuş ve önde gelen İranlı çevirmenlerden biri olarak adını da duyurmuştur. Ve 2 Ekim 2009 tarihinde de vefat etmiştir.
Thank you.
İran'ın çağdaş tarihinde bilimsel ve araştırma alanında ilerleme fırsatları yalnızca erkeklerle sınırlı kalmamıştır. İranlı Yahudi kadınlar da çeşitli bilimsel, kültürel ve araştırma alanlarında erkeklerle birlikte yol alabilmiştir. Bu kadınlar çabaları ve azimleriyle tıp, eğitim, temel bilimler ve entelektüel sanatlar alanlarında parlamış ve İran Yahudi toplumunun kapasitesini ve yeteneğini açıkça ortaya koymuşlardır. Bilimsel ve araştırma ortamlarındaki varlıkları İran'ın doğru koşulları sağlayarak cinsiyet veya dini geçmişine bakılmaksızın her bireyin gelişme fırsatına sahip olduğu bir ortam yaratmayı başardığını da gösteriyor. İranlı Yahudi yazar, çevirmen ve araştırmacı Şirin Doğd Dakikyan, Hicri Şems-i Esven 1336 tarihinde Tahran'da doğmuştur. Dindar bir Yahudi ailesinde dünya gelmiştir. Babası Abdullah Dakikyan uzun yıllar İttihat okullarını yönetmiş Yahudi toplumunun kültürel bir şahsiyetidir. Şirin Doğd Dakikyan ilk öğrenimini Allianz İlkokulu'nda, orta öğrenimini ise Mercan ve İttifak liselerinde tamamladı. Daha sonra üniversiteye giriş sınavına girerek Tahran'daki Milli Üniversitenin şimdiki adıyla Şehit Beheşti Üniversitesi Fen Fakültesine girdi. 1979 yılında kimya bölümünden mezun oldu. Gençlik döneminden itibaren yazmaya ilgi duydu ve İngilizce ve Fransızca'ya da aşina olduktan sonra dünyaca ünlü yazarların edebi eserlerini çevirip araştırmaya başladı. 1978 yılında öğrenciyken ilk çevirisini Nil Yayın Evi tarafından Rusya Tarihi isimli bir kitap olarak yayınladı. Ardından Temmuz gazetesinin editörü Perviz Yeşayai onu birlikte çalışmaya davet etti. Şirin Doğd 5 yıl boyunca yayın kurulu üyesi olarak Nuşin takma adıyla makalelerini yayınladı. İran Yahudi Öğrenciler Örgütü'nün ilk 3 aylık dergisinin kurucularından biri olan Şirin Doğd Dakikyan, kültürel faaliyetler alanında kapsamlı çalışmalara başladı. Şirin Doğd Dakikyan çeviri ve araştırma alanlarında çok sayıda eser yayımladı. Çeviri eserlerinden bazıları şunlardır. Roland Barthes'in Sıfır Seviye yazımı, Roland Barthes'in Eleştiri ve Gerçeği, Roland Barthes'in Mit, Bugünü ve Toni Morrison'un Sevgilisi. Bu eserler Farsça dahil olmak üzere çeşitli dillere çevrilmiş olup edebiyat ve felsefe ile ilgilenenlerin erişimini de açıktır. Şirin Doğd Dakikyan eserlerinde Doğu ve Batı arasındaki kültürel farklılıkları ele almış ve özellikle İran kökenlerine odaklanmıştır. Lucas Goldman, Benjamin ve Adorno gibi filozofların eserlerini inceleyerek entelektüel dünyasını şekillendirmiştir. Kökenleriyle bağlantı olarak İran dünyası ve Doğu ile Batı arasındaki kültürel farklılıklar üzerine düşünmüştür. Hayatı boyunca eserleri ve faaliyetleriyle çeşitli kültürel ve bilimsel alanlarda derin bir etki bırakmıştır. Nahit Pirnazer, İranoloji ve İran Yahudilerinin kültürü ve tarihi alanında tanınmış bir araştırmacı, profesör ve yazardır. Bu alana olan ilgisi onu bu toplumun çeşitli kültürel ve tarihsel boyutlarını coşku ile incelemeye yöneltmiştir. Ayrıca bu çaba ve araştırmalarının sonuçlarını kitaplar ve bilimsel makaleler şeklinde paylaşmıştır. Saygın Amerikan üniversitelerinde ders vererek bu alanda yeni bir araştırmacı neslinin oluşumuna ve yetişmesine katkıda bulunmuştur. Doktor Nahit Pirnazer, İran Yahudi kültürü ve tarihi alanında doktora derecesine sahiptir. Bu alandaki uzmanlığı özellikle Fars Yahudi edebiyatı tarihini incelemesi, İran Yahudilerinin kültürel kesesinin uluslararası bilim çevrelerinde duyulmasını da sağlamıştır. Eserleri İran araştırmalarında önemli ve güvenilir bir kaynak olarak kullanılmaktadır. Doktor Pirnazer bu alanlardaki bilgiyi pekiştirmek ve genişletmek için her zaman gayretle çalışmış ve Fars Yahudi edebiyatı ile ilgili eserlerin tanıtımı, toplanması ve korunmasında etkili bir rol oynamıştır. Los Angeles'te Fars Yahudi arşivleri ve el yazmaları evinin kurulması bu alandaki araştırmacıları ve öğrencileri desteklemede önemli bir adımdır. Bu alanda çeşitli dersler vermiş, deneyimlerini ve bilgilerini yeni nesillere aktarmıştır. Doktor Nahit Pirnazar'ın kitapları yalnızca Farsça makalelerle sınırlı değildir. Uluslararası dergilerde yayınlanmış İngilizce makaleleri bulunmaktadır. Bunlardan bazıları yukarıda listelenmiştir ve bazıları Yahudi Fars edebiyatında kuru şahsiyetini de incelemektedir. Diyarname yayınları da Dr. Pirnazar ve bu alandaki diğer araştırmacıların eserlerini yayınlayarak İran edebiyatı ve kültürünün bu alanının tanıtılmasına ve yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmuş viranoloji araştırmalarının teşvik edilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Arkadaşlar, bu bölüm İran toplumunun önde gelen isimlerinin yaşamları ve başarılarının gözden geçirilmesiyle sona erdi. Bu bölümün sonunda İran'ın her zaman Yahudiler gibi azınlıklar da dahil olmak üzere tüm vatandaşlarına bilimsel ve kültürel gelişim ve refah fırsatları sunan bir ülke olduğu açıkça ortaya çıkıyor. Bugün hayatlarını ve eserlerini öğrendiğimiz şahsiyetler bu gerçeğin açık örnekleridir. Çabaları, bilimleri ve sanatları ve araştırmaları ile yalnızca İran'ın kültürel mirasını zenginleştirmekle kalmazken, aynı zamanda yetenek ve yaratıcılığın sınır veya din tanımadığını da gösteren erkeklerde bakanlar da vardır. İran her zaman bir bilim ve sanat eşiği olmuştur ve dini azınlıklar da bu bağlamda kaderlerini tanıtmanın yanı sıra İran toplumunun ilerlemesine de büyük katkılarda bulunmuşlardır. Rebi Moşvek Hamedane ve Nahid Pirnazar'dan Şirindok Dakikyan ve Manuşer Elyasi gibi sanatçılara kadar hepsi bu gerçeğin kanıtıdır. Tüm bu hikayelere net bir mesajı vardır. Zengin tarihi ve kültürüyle İran toprakları ister çoğunluk, ister azınlık, ister erkek, ister kadın olsun, tüm yeteneklerin gelişmesi için her zaman uygun bir platform olmuştur ve olmaya da devam edecektir. Herkes bilim ve sanat yolunda iz bırakabilir ve adını tarihe yazdırabilir. Son olarak bu anlatıyı dinlemeye değer bulduysanız, Bin Çehre Bir Tarihi takip etmenizi, arkadaşlarınızla paylaşmanızı ve görüşlerinizi bizimle paylaşmanızı rica ediyoruz. Sonraki programlarda her biri İran kültür ve tarihi bulmacasının bir parçasını tamamlayan diğer isimlere de göz atacağız. Sizlerden ayrılmadan evvel podcastlerimizle ilgili görüşlerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatıyoruz. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Bir sonraki sefere kadar hepiniz yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden de yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Islami Projatantra Iraner Bishwo Karjokromer Bangla Onushthane apnader shagoto janacchi.
এখন শুনবেন সূরা বাকারার 204 থেকে 206 নম্বর আয়াতের তেলাওয়াত ও তর্জমা।